Ayrım 10.
Galina Ivanoviç pek gönüllü değildi bu işe. Bu işe karışma sen, beni dinle dedi. Bak bunların hepsi aynı şeyin soyu. Hiçbiri birbirinden hırlı değil. Köy Sovyeti Başkanı var ya, hani şu Greçani, o da bunların takımından işte. Hangi evde bir imbik bulsan, bil ki Greçanilerden birinin evidir. O insanlar ne malın gözü biliyor musun? Çift sürmede at koşmuyorlar sabana, öküz koşuyorlar biliyor musun? Bak, Galina Ivanoviç sözünün burasına yumruğunu sımsıkı sıktı. Gonçarovka'yı işte böyle avuçların içine almışlar. Kafese koymuşlar anlayacağın asalaklar, ne olacak? Eline bunun gibi 100 kağıt alsan, ağzına da kuş tutsan bu işin önünü alamazsın, benden söylemesi. Seni anlamıyorum Galina Ivanoviç. Bu işin imbiklerle ne ilgisi var? Sen de amma adamsın yani. Bir de mektep görmüşsün sözüm ona. Tüm yetki onların elinde değil mi? Bırak dokunma şunlara. Kanını emerler yoksa. Bak bu işe gir de gör. Söylediydi dersin. Yatakhaneye çıktım, çocuklara çıkıştım. Bana bakın bacaksızlar. Kafa çekmenize göz yummayacağım. Gidip o 3-5 vodka kaçakçısının canını okuyacağım. Yardıma var mısınız? Çoğu sakıngan davrandı ama birkaçının adını söyleyip onları yüreklendirince biraz heveslendiler. Çok güzel bir fikir, çok güzel dedi Karabanov. Kara gözleri ışıl ışıl yanıyordu. Şu kulaklara ders vermenin zamanı çoktan geldi. Üçünü Zadorov, Volokov ve Taranets'i seçtim. Cumartesi akşamı geç saatlerde savaş planımızı hazırladık. Benim lambanın ışığında çizdiğim planın üzerine eğildi kafalar. Taranets parmaklarını kızıl gür saçlarının arasına sokmuş, çilli burnunu kağıda dayamıştı. Evlerden birine baskın yaparsak öteki evler gereçlerini kaçırır. 3 kişi yetmez bu işe. İmbiklerin sayısı o kadar çok mu yani? Hemen hemen her evde bir tane. Mosi Greçani, Andrei Greçani, Sergey Greçani, Sovyet Başkanı, hepsi de damıtıyorlar. Verkolaların hepsinde birer fabrika var. Kadınlar da götürüp kasabada satıyor ürünü. Yanımıza daha birkaç kişi almalıyız. Yoksa bizi bir güzel ıslatırlar. Yüzümüzü gözümüze bulaştırırız işi. Köşede oturmuş, durmadan esniyen Volokov birden söze karıştı. Bizi mi dövecekler? Yok canım, onlar bize bir fiske bile dokunamazlar. Karabanov'u alalım yeter. Parmaklarını bile oynatamazlar. O kulakları iyi bilirim ben. Bizim gibilerden ödülleri patlar. Volokov pek hevesli görünmüyor ama üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu izlenimi veriyordu. Bana karşı biraz soğuk gibiydi. Bu çocuk pek sıkıya gelmiyor, düzenden hoşlanmıyordu. Ama Zadorov'a çok bağlıydı. Onun bir dediğini iki etmiyor, onun istekleri karşısında ilkelerini bir yana bırakıyordu. Zadorov her zaman olduğu gibi sakin sakin ve güvenli bir tavırla gülümsüyordu. Bu çocukta anadan doğma bir yetenek vardı. Hiç de büyük bir çaba harcamadan, kişiliğinden de bir damla ödün vermeden tatlı tatlı rol kesebilirdi. Bir de her şeyin yolunu yordamını bilirdi Zadorov. Ve şimdi her zaman olduğu gibi en çok ona güveniyordum. Yaşamın kendisinden isteyeceği tüm özverileri göğüslemeye hazır olduğunu biliyordum. Her şey olduğu gibi bu güçlükleri de üstelik kişiliğinden bir damla ödün vermeden yenebilecekti. Taranets'e döndü. Gevezeliği bırak Fedor. Sen bize hangi evden işe başlayacağımızı, ilkin nereye gideceğimizi söyle o kadar. Yarın olsun görürüz. Volokov haklı. Karabanov'u yanımıza alırız. Bu kulakların anlayacağı dilden konuşmasını bilir o. Kendisi de kulaklı bir vakitler. Şimdi herkes yatağa bakalım. Sabahleyin erken kalkacağız. Oradakiler kafayı çekmeden yetişmeliyiz. Değil mi Grisko? Volokov hı diye yanıtladı onu. Gözleri parlıyordu. Dağıldık. Lidochka ile Ekaterina Grigoryevna bahçede dolaşıyorlardı. Lidochka bana seslendi. Çocuklar vodkacılara dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğinizi söylüyor. Doğru mu? Nereden aklınıza geldi bu? Eğit bilimsel çalışma dediğiniz bu mu yani? Bana kalırsa bunlardan düpedüz ayıp denir. Bana da kalırsa bunun adına eğit bilimsel çalışma denir diye yanıtladım onu. Yarın bizimle gelsene. Yok, korkacak mıydım yani? Sizden önce kalkarım, merak etmeyin. Ama gene de bunun eğit bilimsel çalışma olmadığına kalıbımı basarım. Sahi gelecek misin? Söz ağızdan çıkar. Ekaterina Grigoryevna beni kenara çekti. Bu çocuğu götürüp de ne yapacaksınız dedi. Hadi hadi diye seslendi Lidya Petrovna. Ne olursa olsun geleceğim. Böylece ekibimizdekilerin sayısı 5'e çıktı. Sabah saat 7'de en yakın komşumuz Andrei Greçani'nin kapısını tıklatmadaydık. Bu tıkırtı 5 dakika süren büyük bir köpek uvertürünün başlaması için tarafımızdan verilen işaretmiş meğer. Asıl hareketimiz bu uvertürden sonra başladı ve gerektiği gibi gelişti. Kafası yarı kabak, sakalı düzgünce kırpılmış ufak tefek bir adam olan Andrei Grechenny'nin kapıda görünmesiyle perde açıldı. Andrei dede güvenli bir tavırla ''Burada ne arıyorsunuz bu saatte?'' diye sordu. ''Gizli bir imbiğiniz var, onu kırmaya geldik.'' dedim. ''Vilayet yetkililerinden izin belgesi almış bulunuyoruz.'' ''Gizli bir imbik mi?'' diye yeniledi Andrei dede. Sözlerinden hiçbir şey anlamamış havalarındaydı. Gene de keskin bakışlarını yüzlerimizde ve bizim çocukların ilginç giysilerine dolaştırdı. Bu noktada köpekler orkestrası birden hızlandı, büyük bir gürültü kopardı. Karabanov yan yana yürüyerek dedenin ardından sahne arkasına geçti. Bir yerden uydurduğu sopanın yardımıyla çıktığı anlaşılan korkunç bir köpek bağırtısı duyuldu. Bu açılışı kulakları sağır eden doğal köpek sesinden en azından iki oktav daha yüksek bir solo izledi. Köpekleri uzaklaştırarak işe koyulduk. Volokov o gümbür gümbür bas sesiyle bağırınca köpekler bahçenin öte ucuna kaçtı. Bundan sonraki gelişmelere dargın ve de kırgın iniltilerini dile getiren duyulur duyulmaz müzikleriyle katılacaklardı. Karabanov içerideydi. Dedeyle birlikte yanına gittiğimizde bulduğu şeyi büyük bir utku kazanmışçasına bize gösterdi. Bir imbikti bu. Hah tamam. Andrei dede sırtındaki köstebek kürkü ceketle son derece şık ve gösterişli bir tavırla oradan oraya dolaşıyordu. ''Dün vodka çekti mi?'' diye sordu Zadorov. ''He, çektik.'' dedi Andrei dede. Ancak kimsenin yüzüne bakmıyor, dalgın dalgın sakalını sıvazlıyordu. Bu arada kaçamak bakışları divanın altından bir koca şişe pembemsi eflatun içi çıkarmakta olan Taranes'e kondu. Andrei dede birden öfkeden köpürdü ve Taranes'in üstüne yürüdü bunun üzerine. Aklınca onu kolayca köşeye kıstıracak, kerevet masa ve üzerindeki aziz heykellerin yardımıyla hakkından gelecekti. Taranes'i yakaladı da ancak bizimki büyük bir soğukkanlık içinde dedenin başının üzerinden elindeki şişeyi uzattı, Zadorov'a verdi. Dedeye kala kala Taranes'in insan deliye döndürecek denli içten rahat ve tatlı gülümsemesi kaldı. ''Hayrola moruk?'' diyordu Taranes. ''Sizde hiç utanmak yok mu?'' diye haykırdı Andrei dede. ''Onun bunun evine girip malını yağmalamaya utanmıyor musunuz? Peşinize karı kız da takmışsınız utanmadan. İnsanlar huzur yüzü görmeyecek mi burada?'' Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Vay canına, meğer sen bir şairmişsin be dede, dedi Karabanov. Sözlerine uygun bir alaylı şaşkınlık hareketi yapmayı da unutmadı. Elindeki sopaya tutunarak iki büklüm oldu. Dedenin önünde saygıyla eğilen bir beyefendi pozlarında şeytan şeytan sırıtıyordu. Çıkın gidin evimden diye bağırdı Andrei dede. Şöminenin yanından koca demir maşayı aldığı gibi Volokov'a indirdi. Ama çok beceriksizdi. Maşa yalnızca bizimkinin omzuna şakladı, yere düştü. Volokov güldü ve maşayı yerine koydu. Ona yeni bir gelişmeyi göstererek dedenin dikkatini hemen başka yöne çekti. ''Şuraya bak hele.'' Dede dönendi, bakındı ve göreceğini gördü. Taranets yüzünde o aynı içten gülümseme, elinde bir başka vodka şişesiyle şöminenin tepesine dikilmiş duruyordu. Andrei dede başını öne düşürdü, büyük bir çaresizlik içinde kendini bir kerevete attı. Ayakta duracak hali yoktu artık. Lidochka onun yanına oturdu, tatlı tatlı konuşmaya başladı. Andrei Karpovich, biliyorsunuz ki evde vodka çekmek yasak. Hem onca mısıra ziyan ediyorsunuz. Oysa insanlar açlıktan ölüyor burada. Çalışmaktan kaçmayan adam aç kalmaz. O sizin aç dedikleriniz aylaklığı sevenlerdir. Peki sen çalışıyor musun dede diye sordu Taranets. Şöminenin tepesinde durmakta, aramalarını sürdürmekteydi. Neşeli ses çın çın öttü. Asıl çalışan Stepan Nechiporenko değil mi? Stepan mı? Stepan ya. Onu sepetledin, parasını vermedin, giysilerini bile vermedin. Sokakta kaldı zavallı. Şimdi bizim topluluğa katılmaya çalışıyor. Taranets dedeye baka baka ağzını şapırdattı ve şöminenin üzerinden yere atladı. Bütün bu vodkayı ne yapacağız peki diye sordu Zadorov. Git bahçeye kır şişeleri. Ya imbik? İmbiği de kır. Dede hükmün yerine getirildiği yere gelmemeyi seçti, oturduğu yerde kaldı ve Lidya Petrovna'nın kendisine büyük bir başarıyla yaptığı ekonomik, ruh, bilimsel ve toplumsal açıklamaları dinledi. Lidochka her şeyi onun anlayacağı bir dille anlatmayı iyi beceriyordu. Bahçede infaz yerinde mal sahibini temsil eden tek canlılar köpeklerdi. Saygısızca zıplıyorlar, arka ayakları üzerine dikilip dikilip düşüyorlardı. Ancak bu arada hep bizden uzak durdular. Hepimiz sokağa çıkıp oradan uzaklaşmaya başlayınca dek de hiçbiri bize engel olmak istediğini anlatan bir havlamada bulunmadı. Zadorov, Lidochka'yı dışarı çağırmayı, bu arada dedeye bir söz daha sokuşturmayı unutmadı. ''Haydi yürü, yoksa Andrei dede senden sucuk yapar ha.'' Lidoçka koşa koşa bahçeye çıktı. Andrei Dede ile yaptığı konuşma onu bayağı umutlandırmıştı. Söylediklerimin hepsini kabul etti diye haykırdı. Evde vodka yapmanın suç olduğunu söylüyor şimdi. Çocuklar kahkahalarla güldüler bu söze. Öyle diyor ha dedi Karabonov. Gözlerini kısmış Lidoşka'ya bakıyordu. Aferin yani. İçeride biraz daha otursaydın. Bize zahmet olmayacaktı. Dedecik gelip imbiyi kendi eliyle kıracaktı belki ha. Ne dersin? Siz dua edin ki karısı evde yoktu dedi Taranets. Kiliseye, Gonçarevka'ya gitti. Ama Berkola'nın karısından kurtuluş yok. Şimdi gidip ister istemez elini öpeceğiz. Luka Semyonovic Berkola çeşitli nedenlerle sık sık bizim topluluğa gelirdi. Biz de bir şeye gereksinmemiz olduğu zamanlarla ona başvurur, bazen bir yular, bazen bir araba ya da bazen bir fıçı ödünç alırdık. Luka Semyonovic anadan doğma bir diplomat, eşsiz bir gevezeydi. Her yerden çıkar, her işi üstlenir, herkese güler yüz gösterir ama ancak kendi kendisinin işine yarardı. Çok yakışıklıydı ayrıca. Dalgalı kızıl sakalını son derece temiz tutar, sık sık tarar, fırçalar, kırpılacak yerleri bir milim uzamadan kırpardı. Üç oğlu vardı. Bunlardan Ivan, ünü 10 kilometre ötelere yayılmış bir müzikçiydi. Üç sıra düğmeli Viyana akordeonu çalardı. Kafasına oturttuğu garip kasketlerde ününe ün katardı. Luka Semyonovic bizi krallar gibi karşıladı. Ah sevgili komşularım diye gösteri yapmaya başladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, rica ederim, buyurun. Duydum efendim, duydum. Semaverlerin peşindeymişsiniz. Aman ne iyi ediyorsunuz. Çok iyi efendim, çok iyi. Oturunuz efendim. Buyurun delikanlı, şöyle buyur. Nasılsınız bakalım? Ne var ne yok? Trepke için gerekli duvarcıları buldunuz mu? Yok, bulamadıysanız yarın Brigadirovka'ya gideceğim. Size birkaç duvarcı getiririm. Hem de ne duvarcı? Niçin oturmuyorsun delikanlı? Bende imbik falan aramayın. Deli misiniz? Bende imbik ne gezer? Öyle işler beni açmaz. Yasak efendim, yasak. Değil mi ya? Sovyet hükümeti yasaklamış mı bu işi? Yasaklamış. İnsan yasak olan bir şey yapmaya kalkar mı? Anlamıyorum doğrusu. Bu insanları anlamıyorum. Korkma karıcığım. Bunlar bizim dostluğumuz. Konukluğa gelmişler. Ağzına dek tepeleme dolu koca bir tas kaymak, yanında da koca bir tabak dolusu pasta göründü. Bunlar masaya kondu. Luka Semyonovic bu eşsiz yiyeceklerden buyurmamızı rica etti. Aşırı bir konukseverlik gösterdiğini gizlemeye çabalıyor, bizi 40 yıllık dostlarıymış gibi yapay bir iştenlikle ama yine de soylu bir beyefendi havalarında ağırlıyordu. Kaymağı görünce bizim çocukların içi eridi. Bunu da uzaktan bakınca anlayabilirdi insan. Volokov'la Taranets gözlerini masadan ayıramıyorlardı. Zadorov kapının eşiğinde durmuş, kızarıyor, bozarıyor, gülümsüyordu. Ortaya çıkan bu durumun ne içinden çıkılmaz bir sorun yarattığını biliyordu hepsi. Yeseler bir türlü, yemeseler bir türlü. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Karabonov yanıma oturdu ve bir yolunu bulup çaktırmadan kulağıma şunları fısıldadı. Ah it oğlu it, yaptığını görüyorsun ya, elimde değil. Anam avradım olsun alacağım bir pasta. Ne yalan söyleyeyim, dayanamayacağım, elimde değil. Ne yalan söyleyeyim. Luka Semyonovic, Zadorov'un oturması için bir sandalye çekti. Buyurun, yiyin sevgili komşularım, buyurun, rica ederim. Size bir iki kadeh bir şey de verebilirdim ama göreviniz gereği. Zadorov benim karşımda bir yere oturdu, gözlerini yere indirdi ve bir pastanın yarısını ağzına tıktı. Bir kaşık kaymağı da ardından mideye indirdi, çenesi bembeyaz olmuştu. Taranets ise ağzının iki yanında uzanan beyaz bıyıkla süslemiş bulunuyordu yüzünü. Volokov kılını kıpırdatmadan tıkınıyor, pastaları birbiri ardına yuvarlıyordu. Birkaç pasta daha getir dedi Luka Semyonovic karısına. Bize bir şeyler çal bakalım İvan. Kilisede ayin başladı diye karşı koydu karısı. Ne önemi var canım dedi Luka Semyonovic. Konuklarımızın onuruna küçük bir kural bozsak ne olur değil mi ya? Ağzını açmayan Halim Selim İvan ay ışığını çalmaya başladı. Karabonov gülmemek için kendini güç tutuyordu. Gülmesini gizlemek için neredeyse masanın altına girecekti. Konuklarınızın onurunu göstereceğiz size dedi kimsenin duyamayacağı bir sesle. Ve atıştırmasını sürdürdü. Yeme içme işleri bittikten, masanın üzerindeki tabaklar boşaldıktan sonra sohbet başladı. Luka Semyonovic bizim Trepke'ye taşınmakla ilgili tasarılarımızı büyük bir hevesle destekliyordu. Elinden gelen yardımı yapmaya, tüm olanaklarını seferber etmeye hazırdı. Orman içine sıkışıp kalmayın diye önerdi. Elinizden geldiğince çabuk gidin oraya. Koca evi sahipsiz bırakmaya gelmez. Trepke'ye bir usta el değmeli hemen. Hele o değirmen. Bak benden söylemesi. O değirmene hemen el koyun. Şimdiki yönetim kurulundan hayır yok. O değirmen öyle mi çalıştırılırmış? Köyler yakınıyor biliyor musunuz? Hem de ne yakınmak? Bak Paskalya'ya ne kaldı? Pasta yapacaklar un gerek. Turta yapacaklar un gerek. Tam bir aydır her tanrının günü gidiyorlar değirmene ve elbet her günde elleri boş dönüyorlar. Köylüler pastasız yaşayamaz ki. Değil mi efendim? En önemli şey yani un yoksa pasta yapabilirler mi? Değil mi efendim? Değirmeni çekip çevireceklerini güçlü değiliz henüz dedim. Ne demek güçlü değiliz? Yardımcı tutarsınız. Herkes bir ucundan tutar. Bu çevredeki halk size nasıl saygı duyuyor biliyor musunuz? Hah işte bu adam bir tane diyor herkes. Adamın en güzel dizelerini döktürdüğü o anda Taranes kapıda göründü. Onun görünmesiyle evin deliye dönmüş hanımının çığlıklarıyla dolması bir oldu. Taranes'in elinde güzel bir imbiğin kırıldığını belirten bir parça hem de önemli parçası olan kıvrık cam boru vardı. Taranes'in sıvışıp gittiğini hiçbirimiz fark etmemiştik. Makineyi bodrumda buldum dedi Taranes. Mal da orada. Üstelik daha soğumamış bile. Luka Semyonovic sakalını avucunun içine aldı. Bir saniyenin yarısı kadar kısa bir süre için üzgün göründü. Ama hemen toparlandı. Gülümsemesini suratına taktı ve Taranes'e yaklaştı. Gülümsemesini iyice yayarak karşısında durdu. Sonra kulağının arkasını kaşımaya başladı. Bana bir göz kırptıktan sonra şunları söyledi. Bu delikanlı rahat durmayacak anlaşılan. Pekala. Madem böyle istiyorsunuz bir diyeceğim yok. Yasa yasadır. Şu kadarcık bile alınmadım. Madem ki yasa. Neyse kıracaksınız bu aleti herhalde. Öyle görünüyor. İvan git onlara yardım et bakayım. Ancak Berkolika bu yaptığını bilir kocasının yasa ve düzene karşı duyduğu saygıyı paylaşmıyordu. Taranes elindeki boruyu çekip aldı ve cıyak cıyak bağırmaya başladı. Siz kimden izin aldınız onu kırmak için bakalım? Kimden? Ha? Kırmanıza göz yumacak göz var mı bende? Siz yalnızca kırmaya yararsınız zaten. Gelin bir imbik yapın da göreyim bakayım kolay mıymış? Pis herifler defolun buradan yoksa hepinizin kafasını kırarım alimallah. Berkolika ağzını açmış gözünü yummuştu. O susturmak olanaksızdı. O ana dek sessiz sessiz bir köşede oturmakta olan Lidochka evde vodka çekmenin zararları ve bunu doğuracağı kötülükler konusunda güzel güzel konuşmaya yeltendi. Ne var ki Berkolika'nın ciğerleri son derece sağlamdı ve onunkinin dışında bir insan sesi duymanın olanağı yoktu o sırada. Elleriyle yaptıkları vodkalarla dolu şişeleri birer birer kırılmakta, Karabonov bahçenin orta yerinde elinde tuttuğu bir demir çubukla imbiğin işini bitirmekteydi. Luka Semyonovic bizi şanla şerefle uğurlamakta, gene buyurmamızı dilemekte, şu kadarcık bile darılmadığını tekrar tekrar söylemekteydi. Zadorov Ivan'ın elini sıkarak ona veda etmiş bulunuyordu. İvan ise akordeonunu çıkardığı seslerle yanıtlamaktaydı onu. Ama Berkolika bağırıp çağırmaya devam ediyor, yaptığımız işi tanımlamak için birbirinden yeni birbirinden değişik sıfatlar buluyordu boyuna. Bu arada lanet olası başlarımıza gelecekleri de bir sayıyordu kadıncağız. Komşu kadınlar kapılara çıkmış, kımıltısız durmakta, olanları izlemekte, köpekler havlayıp inlemekte, sokak kapısının üzerinden doğru uzanan demirde bir aşağı bir yukarı kayan zincirlerine asılmakta, ahırların önünde günlük işleriyle uğraşmakta olan erkekler korkuyla karışık bir şaşkınlıkla olanları izlemekteydi. Kendimizi sokağa darattık. Karabonov gülmekten katılıyordu. Ağaç dallarından yapılma çıtaya dayanarak doyasıya güldü. Ay kasıklarım çatlayacak. Tanrım çatlayacağım. Sevgili konuklar. Ay konağa gel konağa. Kaymaklarınız boğazınızda kalsın. Bağırsaklarınız derinsin. E mi? Volokov karnın ağrıyor mu yavrum? Aynı gün 6 imbiği ortadan kaldırdık. Bizde bir hasar yoktu. Yalnız son evden çıkarken köy sovyeti başkanı Sergey Petrovich Graçen ile karşılaştık. Başkan siyah, kolalı saçları ve burma bıyıklarıyla bir kazak önderine benziyordu. Çok genç olmasına karşın bölgenin en başarılı çiftçisiydi. Üstelik son derece becerikli bir adam olarak tanınırdı. Biraz uzaktan seslendi bize. ''Hey siz, bir dakika durur musunuz?'' Durduk. ''İyi günler'' diye seslendi. Bir yandan da bize doğru geliyordu. ''Hayırlı pazarlar. Bu şiddet eylemini gerçekleştirmek, köylülerin imbiklerini kırıp parçalamak için kimden izin aldığınızı sorabilir miyim acaba? Bunu yapmaya ne hakkınız var?'' Bıyığını biraz daha burdu ve biz tepeden tırnağa süzmeye, hiç de resmi görünmeyen tavrımızı incelemeye koyuldu. Hiç sesimi çıkarmadan şiddet eylemi iznimizi uzattım ona. Kağıdı evirdi, çevirdi, bunu gördüğünde hiç sevinmediğini açık açık belli ederek geri verdi. İyi güzel, izin belgeniz var ama halk tedirgin oldu. Her topluluk böyle aklına eseni yaparsa bu Sovyet hükümetinin başına gelecekleri Tanrı bilir. Olur mu hiç? Bakın ben de evlerde içki yapmaya bir son vermeye çalışıyorum ama... Taranes hiç istifini bozmadan sözünü kesti başkanın. Ama gene de evimizde bir imbik var dedi. İnsanın içine içine işleyen bakışları başkanın yüzünde geziyordu. Saygıdan, iyi düşüncelerden başka her şey okunuyordu bu gözlerde o anda. Başkan da Taranes'in suratına büyük bir öfkeyle baktı. "Bu seni hiç ilgilendirmez," dedi. "Sen kendini ne sanıyorsun be? Alt taraf bir topluluk üyesi değil misin? Bu meseleyi en büyük yetkiliye dek götüreceğim. Bakalım bir avuç hapishane kaçkınının yerel görevlilere hakaret etmeye hakkı var mıymış, göreceğiz." Ayrıldık. O bir yana doğru yürüdü, biz bir yana. Yaptığımız bu sefer çok iyi sonuçlar doğurdu. Ertesi gün Zadorov döküm evimizin kapısında toplanmış olan müşterilere şöyle diyordu. "Gelecek pazara daha başarılı olacağız. Tüm topluluk elimize gideceğiz baskına." Köylüler sakallarını titrettiler ama ne diyeceklerini pek bilemediler. "Doğru ya, Mısır'a yazık değil mi? Hem yasak da ayrıca bu işe bir son vermek gerek." Topluluğa bir daha içki girmedi. Ancak bu kez yeni bir sorun çıktı ortaya, kumar. Bir ara bazı çocukların sofrada ekmek yemediğini, odaların temizlenmesi ve öteki istenmeyen işlerin beklemediğimiz kişiler tarafından yapıldığını gördük. "Bugün odayı neden sen süpürüyorsun? Ivanov'un sırası değil miydi?" "Benden rica etti, yapıyorum onun işini." Rica ile iş yapmak günlük olay haline geldi. Ve bu ricaları yapan kişiler değişmez oldu. Bunlar bir küme oluşturdular. Yemeklerini yemeyip de paylarını arkadaşlarına veren çocukların sayısı artmaya başladı. Bir gençler topluluğunda kumardan daha kötü bir bela yoktur. İnsan kumara dadandı mı ondan hayır gelmez. Elindeki avucundaki artık yeterli olmayınca kendisine yeni kaynaklar aramaya başlar. Buna tek yolu çalmaktır. Bunu bildiğim için bu korkunç düşmana karşı hemen saldırıya geçtim. Gelip güzel güzel toplumumuza katılan şen, şakrak, çalışkan bir delikanlı olan Ovçarenko ansızın kaçtı. Bu nedenlerini anlamak üzere yaptığım soruşturmadan doyurucu sonuçlar alamadım. Ertesi gün kasabada kendisiyle karşılaştım. Sokağın ortasında gezici satıcıların arasında dolaşıyordu. Ne yaptım ne söyledimse fayda etmedi. Topluluğa dönmeye razı olmadı. Konuşurken umursamaz davranmaya çalıştıysa da için için bir utanç duyduğunu ele veriyordu. Bizim çocuklar arasında kumar borçları onur borcu sayılır. Böyle bir borcu ödeyemeyenler yalnızca temiz bir dayak yemek ya da başka şiddet eyleminin nesnesi olmakla kalmaz, rezil edilirler. Bunun için de bu onursuz davranışları herkese yayılır. Kasabaya gittiğim gün akşam çocuklara sordum. Ovçarenko neden kaçtı? Nereden bilecektik? Pekala bilirsiniz. Çıt yok. Aynı gece Kalina Ivanoviç'i yanıma alarak güzel bir arama yaptım. Sonuç beni şaşkınlıktan deliye döndürdü. Yastıkların altında, sandıklarda, kutularda, bazılarının tüm ceplerinde büyük ölçüde şeker vardı. Hepsinden zengini ise burundu. Benim iznimle marangoz evinde kendi yaptığı sandıkta 15 kilodan fazla şeker bulduk. Ancak bulunan şeyler arasında en ilginç olanı Mitragin'in yastığının altında bulduğumuz şeydi. Koyun kürkünden yapılma eski bir şapkanın içine gizlenmiş ve de bakır ve gümüş paralardan oluşan 50 ruble. Burun büyük bir üzüntüyle suratını sarkıttı ama gerçeği gizlemeye kalkmadı. Kumarda kazandım. Öteki çocuklardan mı? Mitragin tüm sorularımıza söylemeyeceğim diye yanıt verdi. En büyük şeker yığıntıları ve gömlek, başörtü, el çantası gibi daha birçok çeşitli eşya 3 kız üyemizin Olya, Raisa ve Marusya'nın odasında bulundu. Kızlar bu eşyaların kimin olduğunu söylemediler. Olya ve Marusya ağlıyordu ama Raisa sesini çıkarmadan önüne bakmakla yetindi.